Yıllar aktı geçti. Haldun fakülteyi bitirip doktor oldu. Arkasından askere gitti. Askerden sonra da ihtisas. Bütün bunlar ard arda eklenen uzun yıllar Haldun'dan çok Nermin'i üzmüş, sabrını taşırmıştı. İstiyordu ki nişanlısı bir an evvel önündeki engelleri aşsın, şehre gelsin, yıllar yılı hayalinde yaşattığı zarif muayenehanesini açsın, sonra da evlensinler. Birbirlerine lüzumundan çok yaklaştıkları halde aralarında sınırı aşan hiçbir şey olmamıştı. Öpüşmek, sevişmek, okşamak, okşanmak. Buna bilhassa Haldun dikkat etmiş, sınırı aşmamaya kendini zorlamıştı. Nermin'e kalsa hava hoştu. Anasının dizinin dibinde yetişen saf bir taşra kızı gibi. O geceyi beklemek, o gecenin törenine uymak zorunda değillerdi. Her şey Haldun'un istediği gibi olmuştu. İhtisastan döndükten hemen sonra çarşı içinde denk getirdiği geniş bir mağazayı müstakbel kayınpederine avuç dolusu para harcatarak satın aldırtmış, gene avuç dolusu harcatarak kafasında yaşattığı zarif muayenehane haline getirtmişti. Bütün bu işler olurken sarı saçlı, yeşil gözlü sevgilisi yanından hemen hemen hiç ayrılmamıştı. İki sevgili işçilerle ustaların başında dikkatli, titiz bir taşerondan daha dikkatli ve titiz davranmışlar. Harcın, malzemenin en iyisini en uygun şekilde kullandırmışlardı. Memnundular, sevişiyorlardı. Müşterek hayalleri, hayattan bekledikleri vardı. Haldun'un masası yanındaki koltukta oturan genç kız birden "Aa, aa!" dedi. Geniş omuzları kanlı canlı haliyle babasının hemen hemen tıpkısı doktor Haldun "Ne var?" diye sordu. Genç kız güldü. "Kulağım çınladı. Hem de sağ kulağım. Bana çok iyi gelir." Haldun "Haminne," dedi. "Evet, Haminne. Çok itikatsizim. Sağ kulağımın çınlaması bana iyi gelir işte. Mutlaka iyi bir haber alırım." Haldun cevap vermedi. Yeni, ateşli bir doktordu. Her şeyi bilimin ışığında incelemek, sebep neticelerle uğraşmaktan zevk alıyordu. Her olay bir takım ilkelerin sonucuydu. Kulak çınlaması da, göz seyirmesi de, rüyalar da hep aynı şarta bağlı şeylerdi. Genç kız bunları bilmez değildi. Liseyi okumuştu ama gene de kendini fizik ötelerine atmaktan hoşlanıyordu. Dışarı çıktı, lavaboya gitti. Ellerini güzelce sabunlarken aynada nişanlısının görüntüsü belirdi. Dargın dargın bakıyordu. İlkin aldırmadı. Ellerini yıkamaya devam etti. Sonra döndü. Kaba tüylü temiz havluyla kurulanırken sordu. "Ne var?" Genç kız yüzüne düşen bir tutam sarı saçını başının bir hareketiyle arkaya attıktan sonra "Ben sana darıldım," dedi. Havluyu yerine astı. "Niçin?" "Bana Haminne dedin." Güldü. "Değil misin?" "Değilim tabii. Olmadığını ispat et." Pırıl pırıl yeşil gözleriyle bir an sertçe baktı. Sonra ince bilekli kollarını genç doktorun boynuna dolayıverdi. Lavabonun önünde sımsıkı sarıldılar. Dudak dudağa geldiler. Dünya silinmişti. Yumulu göz kapaklarının gerisinde kızıl sıcak alevler uçuşuyordu. Birden sert bir ses. "Posta!" Ayrıldılar. Doktor Haldun koştu. "Nereden? Ankara'dan mı?" Postacı elinde tuttuğu zarfın damgasına baktı, uzattı. "Evet." Zarfı kaptı, bir solukta okudu. Kayınpederindendi. Hükümet doktorluğu için gerekenlerle yaptığı temas müsbet netice vermiş, söz almıştı. Yakında geliyordu. Bütün bunları nişanlısının omuzu üzerinden okuyan Nermin, "Aferin babişe," dedi, "aferin. Bunun şerefine gar gazinosunda kafaları çekmeye var mısın?" "Varım ama..." "Anneme de haber verelim." "İyi ya, pek öyle müşterisi yoktu henüz." Muayenehane kapısını çekip çıktılar. Nermin orada kaldırım taşına oturmuş ihtiyar dilenci kadını işaret ederek "Şuna birkaç kuruş ver," diye fısıldadı. Haldun şöyle bir baktı, pantolon cebinden istemeyerek çıkardığı 10 kuruşu kadının kucağına atıp yürüdü. "Hayli uzaklaştıktan sonra dilencilerden nefret ederim," dedi. "Dilenciler dünyanın en haysiyetsiz insanlarıdır. Hırsızlar, kanlı katiller bence boynu büyük zavallı gibi görünen, daha doğrusu öyle görünebilmek için rol kesen dilencilerden çok daha makbuldürler." "Amma da yaptın ha. Münakaşayı bırak, bence böyle. Bu pis kadın yeni peydahlandı burada. Köşeyi döndüler. Gerçekten de yeni ortaya çıkmıştı. Genç doktor Haldun herhangi bir dilenci sanarak dikkat etmediği için ondaki dilenciden çok ciğeri yanık bir muzdarip hali gözünden kaçmıştı. Yer yer yamalı, kirli siyah mantosu içinde ufacıktı. Yüzü kırış kırıştı. Esrar, afyon, eroin bütün bunları bulamayınca da işi boyalı ispirtoya dökenlerde olduğu üzere rengi kara sarı bir hal almıştı. Sol gözünün ucundan ta çenesine kadar uzanan korkunç bir bıçak yarası taşıyan yüzü derin ıstırapların ifadesiyle asıktı. Çokluk bakmıyordu, baksa da az görüyordu. İyi görüp seçebilmesi için ya iki tutam afyon atması, ya kalın bir esrarlı sigara boğması, ya da hiç olmazsa mercimek kadar bir esrar parçasıyla püf çekmesi, yani esrarın dumanını herhangi bir ağızlıkla içine çekmesi gerekiyordu. Buysa kabil değildi. Böyle şeyleri İstanbul'da, surların dışındaki bitirimlerin yanında bırakmıştı. Henüz 50'sinde yoktu ama rahat rahat 60, hatta daha fazla bile gösteriyordu. Kaldırım taşına dayanarak ayağa kalktı. Bir çifte kağıtlı boğsa gözlerindeki sönüklük kaybolur, içlerinden alev almış gibi parlamaya başlar, her tarafına bir canlılık gelirdi. Ama içmeyecekti, istemiyordu. Zaten korkuyordu da, polisin eline düşüp mahkemeye, oradan da hapishaneyi boylamaktan ödü kopuyordu. Hayatı boyunca çekilen tarafa sürüklenmiş, istenen her şeyi yapmış, sonunda suç onun olmuştu. Asıl felaketine sebep kalpazanlıktan içeri düşmesi, ondan sonra da esrarkeş bir çingene karısının elinden yakasını kurtaramamasıydı. 10. yıl affı imdadına yetişmeseydi belki de hala içeride olurdu. 10. yıl affında çingene karısıyla birlikte çıkmışlardı. Ayrılacaktı, olmamıştı. Kadın sakız gibi yapışmıştı. Tophane taraflarında harap bir eve tıkılmış, elinden nüfus kağıdı alınmış, kaçıp uzaklaşamamıştı. Kaçıp uzaklaşamamasına bir sebep de içeride alıştığı esrardı. Zaten nereye gidecekti? Kimsesi yoktu ki. Belki büsbütün yok değil, vardı ama görünmek istemiyordu. Yoksa oğlunu, sarı saçlı küçücük oğlunu bir an olsun unutması kabil miydi? Hayata bağlayan yalnız oydu. O olmasa belki de kendini öldürürdü. Ama bu da hayli cesaret isteyen bir şeydi. Kolay değildi. Yürekte pırıl pırıl bir sevgi, bir hasret yanıp dururken bu hasreti, bu sevgiyi dünyaya bırakmak kolay mıydı? Yıllarca esrar satıcılığı yaptı. Kazandığı paraları getirdi, sahibine verdi. Karnı doyuyor, bol bol çayla dilediği kadar esrar içip sarı saçlı, yuvarlak başlı oğluyla, oğlunun hayaliyle baş başa kalabiliyordu ya. Polisler istedikleri kadar takip etsin, pusu kursunlar. O her seferinde de kurtulmanın yolunu buluyordu. Yakalansa bile içiyorum diye ifade veriyor, 3 ay yatıp çıkıyor, tekrar mesleğe dönüyordu. Ama son aylarda durumun adam akıllı değiştiğini, satıcılıktan yakalanacağını sezmiş, içine tuhaf bir korku çökmüştü. Satıcılık cezası içmek cezası kadar hafif değildi. Bir yakalanırsa uzun yıllar yatacağını biliyor, belki de içeriden sağ çıkmayacağını tahmin ediyordu. Oysa oğlu vardı dünyada, şimdiye kocaman olması gereken arslan gibi oğlu. Bırakıp hapishane köşelerinde ölemezdi. Hayatında belki de ilk defa "Ben artık satıcılık yapmayacağım" diye direndi. Malları çingene karısıyla oğullarının suratına attı. Bunu hakaret sayan yeni yetişme delikanlı sustalısını çekti. Araya annesi girmese bıçak belki de gözüne saplanıp işini bitirecekti. Bereket anası girdi araya. Bıçak gözünün ucundan çenesine kadar derince bir yara açtı. Sardılar, sarmaladılar. Kapanmaya yüz tutunca tekrar uzattılar esrarı. bu seferki toptan içti. Kadıköy'e geçip yel dermiğindeki birine verecekti. Çaresiz gitti. Parayı peşine aldı. Peşinde parayı veren uzun uzun yürüdü. Yolda yarım kiloluk paketi yere düşürüp savuşurken düdük sesleri işitti. Tabanları yağladı. Telaş içindeydi. Yakalanmak, hapse girmek istemiyordu. Hapiste ölebilirdi. Ne hapse girmek ne ölmek. Oğlu vardı. Belki de şimdiye kocaman olmuştu. Sonra istemeye istemeye yapıyordu bu işi. Bıkmıştı. Yapmak istemiyor, dinletemiyordu. Telaşla asfalta çıkmıştı. Önünde aniden bir otobüsün durduğunu gördü. Kapı açılınca şuursuzca giriverdi. Otobüs hareket etti. Haydarpaşa'daydı. İstasyon tren düdükleri. Bu ona yıllarca önceyi, kocasının evinden düzenle uzaklaştırıldığı geceyi hatırlatmıştı. Treni atlayıp oraya gitse. Kocasının öldüğünü biliyordu. Ama ne zarar? Belki de oğlunu bulurdu. Belki desi fazla. Kocasının bir arkadaşı ondan oğlu için kağıt almamış mıydı? Öyle ya, almıştı. Kocasının çok yakın bir arkadaşı, bir avukat, oğluna bakacağını, yetiştireceğini söylemişti. Kim bilir? Belki de dediğini yapmıştı. Dediğini yapıp oğlunu yetiştirdiyse bile gidip başlarına bela olmayacaktı. Hayır, asla. Onu görecekti. Sadece görecek, uzaktan. Bildiklik vermeden. Yoksa oğlu elbette utanırdı böyle bir annesi olduğu için. Dünya dünyaya geçse bildiklik vermezdi. Deli miydi? Bilet alıp kalkmak üzere olan treni atlamıştı. Artık rahattı. Ne çingene karısı, ne de bıçak sallayan tehlikeli oğulları, polisler. Kaçıyordu. Dayaktan, bıçaktan, hapishaneden, ölümden kaçıyordu. Esrardan, afyondan da kaçıyordu. Harmanlıktan deliye dönse bile yoluna devam edecek, kurtulacaktı. Gittiği yerde neyin beklediğini bilmemesi umurunda değildi. Belki de oğlunu da bulamayacaktı. Ama zarar yok. Hiç olmazsa bir zamanlar duvarları arasında Mesut yaşadığı konağı, kocası oğluyla arada gittikleri millet bahçesini görür, eski yuvasının kapı eşiğine yüzünü gözünü sürerdi. Şehri çok değişmiş bulmuştu. Vaktiyle yaşadığı şehir olduğunda tereddüt etti önce. Ama yanılmıyordu. O şehirde, içinde Mesut günlerinin geçtiği şehir. Yeni yeni caddeler açılmış, kocaman kocaman binalar sıralanmıştı. Yalnız deniz, deniz hep o denizdi. Mosmor göğün altında korkunç gümbürtüler çıkararak sahil kayalarında patlayan deniz. Koynunda biraz parası vardı. Kenar mahallede harap bir oda buldu. Aylığı 2,5 liradan kiraladı. 6 aylığını peşin verdi. Burası odadan çok terk edilmiş bir ahıra benziyordu. Ahırdı. Hala at sinekleri vızıltılarla uçuşuyor, havası ılık ılık gübre kokuyordu. Aldırdığı yoktu. Fakir komşulardan bir de parça parça leş gibi bir yorgan uydurunca ihtiyaçları tamamlandı. Küçük bir gaz lambası aklına gelmişti. Karanlıkta oturmak olmuyor, canı sıkılıyordu. O da oldu. Şimdi sıra tanış yüzler bulmaya gelmişti. Garson Rıza, karısı Naciye neredeydiler acaba? Oğlunu bilse bilse onlar bilirdi. Ama hayır, tehlikeliydi. Naciye'nin ne geveze olduğunu unutmamıştı. Nazan Hanım gelmiş diye şehire yayar. Nazan Hanım'ın temiz hatırasını lekelerdi. İstemiyordu, istemiyordu, istemiyor. Bu haliyle tanınmasına, keşfedilmesine imkan yoktu. Kendisi de tanışık vermeyeceğine göre, içinde Mesut günlerinin geçtiği konağı günlerce aradı, buldu. Nihayet konak o konaktı ama tamir görmüş, boyanmıştı. Naciye'lerin evinin yerinde de yeni yeni apartman yavruları türemişti. Bir kenara sinip uzun uzun bekledi. O gün erkenden gitti. Soğuk bir rüzgar savruluyordu. Donacaktı ama dişini sıkıyordu. Az sonra kapının açıldığını, sarı saçlı, dal gibi bir kızla, bağırmamak için kendini zor tutmuştu. Genç kızla çıkan Mahsar mıydı? Kocası? Ama hayır, olamazdı. Mahsar ölmüştü. Ölmese bile bu kadar yıl geçmişti aradan. Şimdi ihtiyarlamış olacaktı. Bu ince, güzel, alımlı bir delikanlıydı. Oydu bu. Oğlu. Haldun'uydu. İçi kabarmış, kendini tutamamıştı. Bayılacaktı neredeyse. Gelip geçenlerin dikkatini çekmekten de korkuyordu. Ne olursa olsun yavrusunu bulmuş, dünya gözüyle onu görmüştü ya. Ölse bile artık gam yemez, gözleri açık gitmezdi. Günlerce konağın civarından ayrılmadı. Sabahları güle söyleye muayenehaneye giderlerken peşlerinden takip ediyordu. Oğlunun doktor olduğunu öğrenmişti. Artık her sabah muayenehanenin oraya geliyor, rüzgar tutmayan bir kenarında, oğlunun hemen yanı başında, onun kanadı altında akşamı ediyordu. Gelip geçenlerin verdiği sadakada hayli tuttuğu için ayrıca iş görmeyi düşünmüyordu. Yalnız bir korku, polis tarafından aranmak, keşfedilmek. Kim bilir hangi suçlardan dolayı hapse atılmak korkusu yüreğini ağır bir tabaka katran gibi kara kara bastırıyordu. Haldun'la nişanlısı gözden kaybolduktan sonra oturduğu yer her günkü gibi değerini kaybediverdiği için kalkmış, yolu tutmuştu. Afyon'dan çok esrarsızlığın krizi hala geçmemişti. Bunu şarapla karşılamaya çalışıyor, evinin yolu üzerindeki şarapçıdan doldurttuğu şişesiyle kulübesinde idare lambasının hafif sarı ışığı altında gece yaralarına kadar demleniyordu. Gene öyle, karının meyhanesine daldı. Vakit henüz erken olduğundan müşteriler sökün etmemişti. Topçu kanadını hatırlatan iri yarı garson tezgah gerisinde kocaman elleriyle bir şey yapıyordu. Başını kaldırdı, dilenciye bön bön baktı. Şişeni mi istiyorsun? Evet, az önce doldurmuştu. Tezgahın altından alıp uzattı. Al. Kadın borcunu tezgaha bırakıp şişeyi aldı. İri yarı garson işi bırakmış ona bakıyordu. Sordu.